Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet kıymetli hocam, geçen hafta yine önemli olaylar vuku buldu, önemli gelişmeler yaşandı. Çevremizde ve merkezinde de Türkiye vardı desek herhalde yanlış olmaz. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayında bir hayli önemli ziyareti var demiştik geçen haftalarda ve o ziyaretler birer birer gerçekleşiyor. O ziyaretlerden biri de Kuveyt ziyaretiydi ve önemliydi. Bu ziyareti biraz bize anlatır mısınız? Önemi nedir? Bir de orada ihaleler ön plana çıktı. Ekonomi boyutu ön plandaydı bu ziyaretin. Kuveyt ve Türkiye ilişkilerini bir ele alacak olursak bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun hocam.
Elbette. Malumunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bir soğuk savaş düzeni vardı dünyada. Bir de 90 sonrası o soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte dünya yeniden harmanlandı. Şu anda da bir hercümert yaşıyoruz. Şimdi bu önceki dünya sisteminde Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi Körfez ülkeleri adını verdiğimiz bu ülkelerin büyük ihalelerini yani metro, havaalanı yani milyar doların üzerindeki ihalelerini ya Amerika Birleşik Devletleri ya da İngiliz firmaları alırlar. Kendileri o 45-50 derecelik çöl sıcağında çalışmayı da istemedikleri için çoğunu da zaten Türk müteahhitler yapardı. Yani bu evet. İhalelere ancak onlar komisyonlarını aslan payını alırlardı. Son dönemlerde işte Türkiye A sınıfı ihaleyi baştan itibaren rekabet usulüne göre girip almayı başardı ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Kuveyt ziyaretinde de bizim Lima Holding aldı sanırım. 4 milyar doların üzerinde bir miktardan bahsediyoruz. Önce 500 kişi arkasından 5000 kişi aşacak bir İşçi gidecek Türkiye'den ve oradaki altyapıda kullanılan birçok malzeme yine Türkiye'den gidecek. Katma değeri oldukça yüksek olan bir şey. İşte hep söylüyoruz Türkiye'nin çok oluyor dendiği nokta burası. Yani bir düzen kurmuş adam oradaki büyük ihalelerden payını alıyor. Siz şimdi geliyorsunuz diyorsunuz ki artık buradan sana pay yok, ekmek yok. Biz
Devreye
girdik ve bu işleri A'dan Z'ye 0 kilometre anahtar teslim yapacağız diyorsunuz. Ve Kuveyt'e gitmesinin bir nedeni bu ihaleydi. Bir diğer konu bu Mısır'daki Mursi'nin darbeyle devrilmesinden sonra, Sisi darbesinden sonra eş zamanlı olarak da Kral Abdullah'ın vefatı ve Kral Selman'ın Suudi Arabistan'da iktidara gelmesi. Katar, Suudi Arabistan'ın yanına Türkiye bir üçüncü olarak Kuveyt'i de katmaya çalışıyor. Dolayısıyla o Körfez'deki ülkelerle olan sıcak işbirliğini geliştirerek yatırım ortamında bir canlılık olsun istiyor. Çünkü bu FETÖ operasyonlarda 17-25 Aralık'tan bu yana batılı çok uluslu firmalar zaman zaman Türkiye'yi terbiye edebilmek amacıyla paralarını çekiyorlar, manipülasyon yapıyorlar, dolarla oynamaya çalışıyorlar. İşte Türkiye'de artık yavaş yavaş batının bu tür şantajlarından da çekinip korkan, mal varlıkların dondurulmasından korkan Körfez sermayesini Türkiye'ye çekme yönünde bir jest olarak da düşünebiliriz. Yani havaalanı ihalesinin yanı sıra bu Kuveyt ziyaretini bu yönüyle de yani Suudi Arabistan Katar ikilisinin yanına Kuveyt'i de koyarak bir üçlü bir ortak hareket eden ticari, ekonomik, siyasi, askeri birlik amacını hedefleyen bir ziyaretti ve oldukça başarılı olmuştur.
Evet. Müsaadenizle ziyaretler üzerinden devam edelim konuşmamıza. Hemen akabinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e gitti. Çin'de uluslararası işbirliği için kuşak ve yol forumuna katıldı hafta sonu. Orada da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Çin ziyaretinin öneminden de bahsedebilir misiniz bize?
Şimdi Çin'i 90'lı yıllardan beri ben takip ediyorum. Yani %9-10 civarında her yıl büyüme gerçekleştirerek adeta dünyada bir efsanevi bir kalkınma hamlesi yürütüyor. Fakat bu Çin kazandığı paranın çok az bir kısmını halkının refahına aktarıyor. Sürekli yatırım ve biriktirme yönünde bir siyasi politikası var. Zaten ekonomisi kapitalist ama yönetim şekli hala komünist bir ülkedir. Yani ticarette, ekonomide alabildiğine sanki New York'daymışsınız gibi kapitalist çarklar işliyor. Ama halkın sosyal alanlardaki durumu komünisttir. Ve Çin trilyon dolarları bulan bu elindeki nakit kaynakları yatırıma yönlendirerek geleceğin Çin'ini dünyanın süper gücü yapmaya çalışıyor. Ve bunun içinde İpek Yolu projesi var. Bu 2-3 hat olarak düşünülüyor. Bunlardan bir tanesi işte Karadeniz'in kuzeyinden geçip işte Rusya, Doğu Avrupa üzerinden Polonya, Almanya'ya ulaşıyor. Fakat bu orta yol dediğimiz Türkistan üzerinden İran, Türkiye ve Avrupa'ya, oradan ta Manş Denizi'ni geçip İngiltere'ye kadar ulaşacak olan bir sistemin Türkiye üzerinden de geçirilmesi planlanıyor. Türkiye bir kere bunun bir altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Çünkü böyle bir tarihi İpek yolunun da üzerinde olan Türkiye, Çin'den başlayıp Batı Avrupa'ya kadar gidecek o ticaret yolunun Türkiye rotası, bu ticaret yolu üzerinde olduğu zaman bu Türkiye'ye çok büyük kazanımlar sağlayacaktır. İşte Türkiye'de bunun altyapısının görüşmesini yapıyor. Yani kendine düşen lojistik destek varsa gerek demir yolu gerek karayolu inşaatlarında, ki Türkiye'nin bu bilgi birikimi ve tecrübesi olduğu, hatta yol yapımında da katkılar bulunabileceği. Yani ana başlıklardan biri bu. Fakat Türkiye'nin bu işlere girmesini istemeyen bazı çevreler Doğu Türkistan'daki olayları kaşımaya çalışıyorlar. Evet. Malumunuz Çin Doğu Türkistan'da birçok insan hakları ihlalleri yapıyor vesaire. Siz oraları karıştırırsanız hiçbir iş yapmanız mümkün olmayacaktır. Mesela Hindistan gezisi öncesinde Keşmir, evet, gündeme getirilmişti. Şimdi Amerika gezisi öncesinde de şu silah, evet, teslim meselesi var. O da bir sonraki bahiste inşallah, hı-hı, onu da görüşürüz. Bunlara da karşı dikkatli olmak lazım. Evet. Yani o bir kanayan yaradır. O ayrı bir konu. Bir de ekonomik işbirliği faaliyetlerinde de, hı hı, geri durmaması lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kuveyt, önce Hindistan, sonra Kuveyt, arkasından Çin ve, evet, Amerika Birleşik Devletleri gezisini, oradan da Brüksel'e, hı hı, gelip,
evet,
işte Brüksel, hı, Belediye Başkanı'nın o çatlak, hı, sesleri vesaire hepsini şöyle bir ard arda sıralayıp değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz. Belki farkında olmayanlar olabilir. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi, tıpkı işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra veya Sovyetlerin dağılmasından sonra olduğu gibi, şu anda da yeni bir dünya düzeni kuruluyor. İşte bu yeni kurulan düzende aktif rol oynayan 3-5 ülkeden biri de Türkiye'dir. Türkiye mesela 90'lı yılları ıskaladı. Sovyetler dağıldıktan sonra Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, oralarda olan hadiselerle hiç ilgilenemedi. Çünkü terörün, PKK'nın en azlığı ve şiddetin en fazla olduğu dönemdi. Şimdi dikkat edin, yine yeni bir dünya düzeni kurulurken bu PKK'yı, FETÖ'yü, Gezi'yi başımıza bela etmeleri çok da tesadüf değildir. Çok şükür Türkiye bu güne kadar olan en son darbeyi de alnının akıyla atlatmasını bildi. İnşallah bundan sonra bir yol kazası yaşamazsak Türkiye dünyanın önümüzdeki dönemdeki kurucu aktörlerinden biri oluyor. Tekrar ediyorum, eğer bir yol kazasına uğramaz isek, eğer ayağımıza sıkmaz isek, kendi içimizde bir türbülans yaşamaz isek, önümüzdeki dönemin yeni kurulan dünyasında Türkiye kurucu aktörler arasında yer alan bir ülkedir. Sayın Erdoğan'ın liderliği de bunda önemli rol oynuyor.
Evet hocam. Evet, Çin bahsini de böylelikle noktaladık ve yarın da önemli bir görüşme gerçekleştirilecek Amerika'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Trump'la ilk kez yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Buraya gelmeden önce, geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı. Gene Amerika merkezli. Başkan Trump önüne gelen bir kararnameyi imzaladı. Bu kararnamede ne vardı? Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD-YPG'ye ağır silahların verilmesini içeren bir tasarıydı, bir kararnameydi. Bunu imzaladı Trump ve önemli de ses getirdi. Türkiye büyük tepki gösterdi. Hatta Milli Savunma Bakanı bu bir krizdir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, DAEŞ bizim için neyse PYD'de, PKK bizim için neyse PYD-YPG'de aynısıdır dedi. Bir terör örgütüdür, kabul edilemez. NATO müttefiki olduğumuz bir ülkenin böyle bir karar almasını kabul etmiyoruz dediler ama Amerika'da yaptı yapacağını aslında. Bu konuyu konuşalım ama bir taraftan da Trump'ı da konuşalım hocam. Çünkü gelmeden önce çok farklı şeyler söylüyordu ama geldikten sonra da Amerika'nın o yerleşik düzenine de sanki teslim oldu diyebiliriz. Buradan başlayalım. Önce kararı nasıl değerlendirdiniz? Sonrasında da Trump'ın söylem farklılığını ya da eylem farklılığını bir değerlendirmenizi isteyeceğiz.
Elbette. Şimdi Amerika Türkiye'den vazgeçebilir mi? Sorusunun cevabı hayır. PKK, PYD, YPG her neyse bunlara ne vaat edebilir? Veyahut da DAEŞ'in temizlenmesi, tırnak içerisinde söylüyorum. Yani DAEŞ'te bir terör örgütü varsın Irak'ta, Suriye'de 50 sene daha sürse gitse.
Evet.
Amerika'nın nesine gerek? Ondan bir zarar görüyoruz. Türkiye'yi kaybetme lüksü olabilir mi Amerika'nın? Hayır. O halde burada başka bir şey aramamız gerekiyor. Türkiye açıkça söyledi, Rusya ve Amerika'ya bizim bu Afrin'de, Kobani'de, Cezire kantonlarındaki işte Fırat'ın doğusunda Amerikan askerleri, Afrin'de de Rus askeri üniformalarıyla bizim sınırımızda
devriye
gezen askerlerin fotoğrafları çekildi. Şimdi bunu nasıl okumamız gerekiyor? Burada bir garip durum var. Bu durumu ben açıkçası şöyle izah etmeye çalışıyorum. Rusya geldi Laskiye, Tartus bölgesine, üslerini kurdu, hava savunma sistemini kurdu. S-400 dediğimiz yani Akdeniz kıyısından 400 kilometre mesafeye kadar olan bütün hava sahasını şu anda Rusya kontrol ediyor. Ve rejimle de arası gayet iyi. İstediğini aldı. Şimdi Amerika gibi, İngiltere gibi, İsrail gibi perde gerisinde dünyanın böyle baronları diyeceğimiz güçler hiçbir şey almadan bu coğrafyada sessiz kalabilirler mi? İkincisi, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan gibi ülkeler onların ölçeklerine göre biraz fazla büyüdüler. Yani onlar için İsrail'de, İsrail'in varlığı açısından Suriye bile büyük bir devlettir. Küçük parçalara ayrılması gereken. İşte Türkiye'yi, İran'ı ve Suudi Arabistan'ı bakın ayırt etmeden üçünü de aynı paketin içerisine koyuyorum. Üçüne yönelik de projeleri vardır. Yani Türkiye'yi parçalamak projelerinde olduğu gibi aynı proje İran için de vardır. Onun Belucistan konusu, Azerbaycan konusu, Kürt bölgesi vesaire. Evet. Suudi Arabistan'da o petrol bölgesini şeylere verme projesi var. Bir yönetebileceği büyüklükte veya küçüklükte bir ülke olmasını istiyorlar. Türkiye'yi zayıflatmak istiyorlar. Peki Türkiye'nin artık kendi ayakları üzerinde durmaya başlamasıyla birlikte şu sesler yükseliyor. Artık incirlik üstünü kullandırtmamalıyız. Bunlar bize şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı. Türkiye'de artık kendi kararını verebilecek konuma geldiğine göre Amerika yavaş yavaş kendine yeni yol haritaları çözmeye başladı. YPG'nin, PYD'nin, PKK'nın kara kaşına, kara gözüne hevesli değil. Onlar şu anda bakın stratejik değil, taktik olarak günübirlik kullanılabilecek ve kendilerinde kullandırmaya çok hevesli olan bu örgütlere karşı bir takım silah yardımında bulunuyor. Ağır silah yardımında. Fakat bunun karşılığında onlardan ne alıyor derseniz hemen o Aynel Arab dediğimiz Suruç'un güneyinde bugünkü Rakka ile işte Kobani arasında bizim sınırdan yaklaşık 30 kilometre civarında çok devasa bir üs kuruyor Amerika. Bu bir. Bunu not edelim. İkincisi, bu ağır silahları PKK'lıların Suriye uzantılarına verince Türkiye'nin hışmını çekmemek, Türkiye'yi biraz kamuoyunu teskin etmek için diyor ki işte sınırların korunmasını biz garanti ediyoruz. Türkiye haklı olarak şunu söylüyor ya, biz aciz miyiz yani, sınırımızı korumaktan aciz bir ülke miyiz? O zaman dükkanı kapatalım.
Evet.
Sonra biz niye NATO üyesiyiz? Yani NATO üyesi bir ülkeyiz fakat NATO'nun patronu olan ülke Türkiye'nin can düşmanlarına Türkiye'yi zayıflatacak silah veriyor. Üstelik şöyle düşünelim, helikopteri indirebilecek füzeler veriyor. Tank, savar füzeleri veriyor. Şimdi DAEŞ'in elinde bu çok fazla tank da yok.
Yani.
Helikopter hiç yok zaten. Peki bu silahı bu insanlar kime karşı kullanacaklar sorusu gündeme geliyor. Ve Türkiye'yi teskin etmek için diyorlar ki biz diyor bu Rakka operasyonu bitince biz onlara mühimmat vermeyeceğiz. Yani ellerinde füze olsa bile atacak mermi vermeyeceğiz. Sadece o mermi bizde olduğu için de
yerlerini de temin edemeyecekler diye.
Temin edemeyeceklerine göre Türkiye kalbini ferah tutabilir. Ama hani bizim inancımızda şöyle bir güzel bir ifade vardır. Bir akıllı bir Müslüman bir delikten bir kez ısırılır.
Evet.
Bunlar bize dediler ki PKK'lılar Fırat'ın batısına geçmeyecek dediler. Şu anda Münbiç'te de facto olarak varlar. Bize verdikleri bundan önceki sözlerin hiçbirini tutmadıkları gibi bundan sonra da tutmayacaklar. Velev ki tuttuklarını varsayalım. Yani PKK'lılara Rakka operasyonu bitti. Onlara mermi ve mühimmat vermiyorlar. Peki kara borsa denen bir şey var dünyada. Yani normal fiyatı 5 lira olan bir malı 15 lira verince piyasadan bulabiliyorsun. Bu da onların daha çok işine geliyor.
Evet.
Çifte kavrulmuş para kazanıyorlar. O halde Türkiye'ye verdikleri güvencelerin hiçbirinin çok da fazla önemi yok. Peki Türkiye çok önemli bir çıkış yaptı. Trump ve Erdoğan görüşmesi virgül değil nokta koymak diyor.
Evet.
Yani diyor ki biz bugüne kadar sesimizi çıkarmadık. Niye çıkarmadık? Çünkü bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı var. Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği raporlarda diyor ki yani siz diyor PKK, PYD, DAEŞ'i bahane ederek Türkiye ile aranızı bozmayın. Türkiye bizim için stratejik, hayati bir müttefiktir. Ve Türkiye'yi gücendirmeyin diye rapor veriyor. Ama Pentagon hani bizim 90'lı yılların Türkiye'sini hatırlattı bana bu durum.
Evet, kaç tane Amerika var sorusu ortada, akıllara geliyor.
Evet, ortada bir Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti vardı. Bir başbakan vardı. Ama genelkurmay daha bire briefing verirdi. Beyanatta bulunurdu. Yani hükümetin sözlerini boşa düşürecek uygulamalar yapardı. Yani ülkeyi hükümet mi yönetiyor, genelkurmay mı yönetiyor sorusu sorulurdu 90'lı yıllarda Türkiye'de. Evet. Ve askere rağmen hiç kimse bir adım atamazdı. Şu anda da Amerika'da Amerikan sivil kanadı Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği beyanata bakıyorsun. Gayet makul Türkiye açısından ama Pentagon, o Amerikan silahlı kuvvetleri Trump'ın vaatlerini de Amerikan çıkarlarını içe sayan tamamen neokon politikaları uygulayan bir yapı. Şimdi Sayın Erdoğan'ın işte virgül değil nokta koyacağız deyip o 16 Mayıs Amerika ziyaretine kadar Türkiye'nin harekete geçmemesinin yegane sebebi şu. Sayın Erdoğan ve Trump görüşmesinde şunları söyleyecek. Yani sizin olabilir yani Orta Doğu'ya gönderdiğiniz CENTCOM askeri birlikleri biraz kendi başına buyruk hareket etmiş olabilirler. Siz de hani hamamın namusunu kurtarmak adına kabullenmiş olabilirsiniz vesaire gibisinden. Ama bundan sonraki yol haritanız ne? Yani Türkiye'nin asıl sormak istediği soru bu.
Ne yapmak istiyorsunuz?
Yani gerçekten siz Türkiye'yi bu şekilde uyutabileceğinizi, tırnak içine söyleyeyim, kandırabileceğini sanıyorsanız Türkiye'deki normal köy kahvesindeki insanlar buna inanmıyor artık. Ben geçen programımızda da söyledim. Yiğidi öldür hakkını yeme. Putin de Türkiye'nin aleyhinde birçok eylemlerde bulunuyor. Suriye'de ve dünyanın birçok yerinde Kırım hadisesine kadar. Ama en azından Putin bir söz verdiği zaman sözünde duruyor. Yani Rusya'nın böyle bir özelliği var ama bu Amerika'nın, NATO'nun, Avrupalıların böyle bir özelliği de yok. Yüzünüze karşı gülüyorlar, size bir sürü vaatlerde bulunuyorlar.
Çift karakterli, iki yüzlü ne derseniz
yani,
de yine.
Ne derseniz deyin onun arkasına. Bu nedenle yani insanın düşmanını bile birazcık karakterli ve sözünde duran
Evet.
Bir yapıda olmasını bekliyor. İşte bu yönüyle Türkiye güvenemiyor. Trump Obama'ya göre ve diğer batılılara göre biraz daha mert bir adam.
Ama mertliği de bitti bu son olaylarla
işte
birlikte.
İşte bu son olaylarda acaba şeyi mi kaptırdı? Külahı mı kaptırdı?
Evet.
Yoksa yan mı çiziyor? Türkiye bunu görecek. Eğer gerçekten de Trump'ın görüşü de buysa, yani Amerikan istihbaratının önüne koymuş olduğu raporlar, işte Amerika'nın çıkarlarının Türkiye ile değil de Suriye'deki işte bu YPG unsurlarıyla devam etmek olduğunu söylemişler. Trump da buna inanmış ve politikasını bundan sonra yürütecekse
Türkiye ne yapar?
Evet. Türkiye noktayı koyacak.
Nasıl bir nokta koyacak hocam?
Nasıl
onu da
bir
konuşalım.
Noktayı koyacaktır derseniz, Türkiye mesela şu anda o S-400 füzelerinin alımı konusunda, evet, bile NATO dengelerini
gözetiyor.
Amerika'yı gözetiyor. Afganistan'daki hala bu CENTCOM operasyonlarında eleman veriyor ve NATO'nun her ihtiyaç duyduğu yerde yardımına koşuyor. Türkiye'de artık işine gelmeyen noktalarda kulağının üstüne yatacaktır. Yani NATO ile,
evet,
ilgili bu bir. Çünkü NATO'nun Doğu Avrupa'da Rusya ile karşı yakın bir gelecekte bir kapışması olacaktır. Baltık'ta.
Evet.
Baltık Denizi kıyıları, Litvanya, Letonya, Estonya bölgesinde Polonya'ya konuşlandırma yapıyor şu anda. Türkiye'de o zaman şu anda bize Suriye sınırında ne yapmışsa,
evet,
Türkiye'de buna karşılık veriyor. Yani ben NATO'dan çıkarım falan demeyecektir Türkiye.
Evet.
Yani bu diplomasi bunu gerektirir. Yani NATO'nun içinde duracaksınız. Avrupa Birliği ile müzakereyi sürdürmeye devam edeceksiniz. Amerika'ya diyecek, tamam siz de bizim müttefikimsiniz. Ama
evet,
siz de kendi gündeminiz. Bakın biz ne yaptık? Kıbrıs'ta 1974'te barış harekatını yaptık. Şu an Kıbrıs'ın 1/3 bizim kontrolümüzde. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol yataklarında hak iddia ediyoruz. Aslanlar gibi Cerablus'tan girdik Ağustos'ta. Hı-hı. Şu anda 3000 kilometre karelik bir alanı kontrol,
evet,
ediyor. Ve bundan sonra da Türkiye kendi göbeğini kendi keser.
Evet.
Artık bir gece
ansızın
Sincar'a mı girer?
Karaşua mı?
Evet. Tel Abyad'dan mı girer? Afrin'den,
evet,
mi girer? Ya onlar düşünsün. Ve dünya kamuoyu da şunu kabul etmek zorunda. Yani Amerikan zırhlı birlikleri Türkiye'nin burnunun dibinde neyin için varlar?
Veriyor.
Teröre,
evet,
karşı mücadele. Peki bu teröristler diyelim ki DAEŞ, PKK, Amerika'da kaç tane bomba patlatmış? Hiç tane. Ama
evet,
bizim İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de,
Gaziantep'te,
Hatay'da, Reyhanlı'da,
evet,
biz son iki yılda alt alta yazsak sayfalarla dolu. Canımız yandı. PKK,
evet,
hala dağlarda askerimizi şehit ediyor. Şimdi biz uçağımızla, tankımızla, topumuzla Suriye'nin içerisinde bunlara operasyon yaparsak ne lazım gelir ve Amerika bizi neyle durduracak? İşte ağır silahları vererek tehdit ediyor ama Türkiye'nin de onları bertaraf edecek gücü, kudreti vardır çok şükür. Bu nedenle de onu verenler de biliyor ki Türkiye bu iradeyi gösterdiğinde onların çok da fazla yapabileceği bir şey yok. Sembolik olarak Amerikan bayrağı dalgalandırmak, orada 3-500 tane Amerikan subayı bulundurmak Türkiye'nin o büyük caydırıcı gücü karşısında hemen,
evet,
hemen hiçbir şeydir.
Evet. Bakalım görüşmenin neticesi ne olacak? Onu da haftaya artık konuşuyor
i̇nşallah.
Olacağız inşallah. Ve umarız ki Amerika bu yanlıştan döner ve bunun bir yanlış olduğunu kabul eder. Ve Türkiye-Amerika ilişkileri hani Türkiye'nin koyduğu o noktalara gerek duymayacak şekilde bir sonuçta neticelenir diyelim. Bu bölümümüzü noktalayalım müsaadenizle hocam. İkinci bölümümüzde kalan diğer önemli maddeleri konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla aranın ardından tekrar buradayız. Efendim Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla geçen haftanın önemli başlıklarını konuşuyoruz. Hocam Fransa bir seçimi geride bıraktı. Yeni cumhurbaşkanıyla yola devam edecek. Macron seçimin galibiydi. Geçen hafta konuşmuştuk. Macron'un seçim zaferine en çok sevinen Almanlar oldu. Yani zaferi kazanan Macron, sevinen Almanlar oldu desek yeridir
Merkel
herhalde.
Merkel oldu diyelim.
Evet, Merkel oldu ve ilk ziyaretinde Macron Almanya'ya yapacakmış. Buradan devam edelim. Neden sevinmiş olabilir Almanya?
Şimdi Le Pen tıpkı İngiltere gibi, Birleşik Krallık gibi Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alacağız diyen bir siyasi figürdü. Dolayısıyla Almanların sevinmesinin yegane sebebi şu anda Avrupa Birliği diye 28'de 27'ye düştü bir topluluk var. Fakat biz bunun 26 tanesini Katar olarak düşünelim. Oradaki lokomotif Almanya'dır. Yani artık bir Almanların liderliğinde bir Avrupa gücü ortaya çıkıyor. Evet. İngiltere buna şöyle milli çıkarlar açısından aykırı gördü. Çünkü onun Atlantik'in öbür tarafında Amerika'yla ve dünya genelindeki sömürgeleriyle olan ilişkileri, İngiliz uluslar topluluğu olan ilişkileri düşündüğünde çok da fazla Avrupa Birliği'nde kalmak çıkarlarına uymadığı için adeta ceketini aldı, ayrılıyor.
Evet.
Fransa'da böyle bir ayrılık sürecinin içerisine girmiş olsaydı bu İngiltere'den daha farklı ve daha etkili olurdu. Çünkü Almanya ile Fransa ilk kurucu 6 ülkeden biri. Almanya, Fransa, İtalya, bir de Benelux ülkeleri, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Avrupa Birliği'nin kurucu 6 ülkesi. İngiltere sonradan katılmıştı zaten birliğe. Şimdi Fransa birlikten kopmayınca Almanya sevindi. Neden sevindi? Çünkü artık Avrupa Birliği'nin küresel bir güç değil de bölgesel bir Avrupa gücü olacağı yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Evet.
Nitekim bizim Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın da bu geçtiğimiz günlerde o Somali temalı bir ziyareti olmuştu. Orada da aynı şeyleri dile getirebiliriz. Çünkü Fransa Almanya ile birlikte Avrupa'yı artık bölgesel bir güç olma rayına doğru, vizyonuna doğru götürüyorlar. Burada şu sonuç çıkarılabilir. İngiltere'nin ayrılmasından sonra artık Türkiye gibi bir ülkenin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını, olamayacağını, çünkü ben Avrupa Birliği'nin lisans düzeyinde bir dersini okuttum bir 10 yıl kadar. Orada bir iddiamız şuydu. Avrupa Birliği kendi içerisinde bir karar vermek zorunda. Ya Amerika gibi küresel bir güç olmaya aday olacak ki bunda Türkiye mutlaka var olacaktır. Askeri gücü, petrol kaynaklarına yakını stratejik önemli. Veya bölgesel bir güç olacak. Fransa, Alman ekseni yani merkezinde. Bunda da İngiltere'nin ve Türkiye'nin yeri yok demiştik. Şimdi İngiltere ayrıldığına göre İngiltere kokuyu erken alır bu konularda. Evet. Antenleri güçlüdür. Türkiye'nin bundan sonraki Avrupa'da yeri yoktur. Yani bunu bir tespit olarak belirtelim. İstediğiniz kadar fasıl açın, istediğiniz kadar müzakere yapın. Son tahlilde artık Avrupa küçük olsun, benim olsun, kendi dünyasını inşa etmeye başladı. Bu noktayla birlikte artık Alman-Fransız ilişkileri de daha iyi bir noktaya gelecektir. İşte Merkel'le işte bu yeni Fransa Cumhurbaşkanı ilişkilerinde aralarında su sızmayacağını söyleyebiliriz.
Madem İngiltere ve Türkiye dediniz, Başbakan Binali Yıldırım da geçen hafta Somali konferansı için İngiltere'deydi. İngiltere ile sanki ilişkiler daha öncesine oranla biraz daha farklı gibi. Çünkü İngiltere Başbakanı May'de Trump'la görüşmesinin hemen akabinde Türkiye'ye gelmişti. Erdoğan'la görüşmüştü. Şimdi Başbakan Binali Yıldırım orada da görüşmeler gerçekleşti. Mesela İngiltere Savunma Bakanlığı'nın PYD'ye ağır silahlar verilmesini ya da PYD ile Amerika'nın Rakka'ya birlikte girecek olmasını yanlış bulduğunu söyledi. Böyle bir Türkiye'ye yakınlığı da ortaya çıktı. Ne dersiniz bu konuda?
Aslında senaryoyu İngiltere yazar da bu şekilde de sureti haktan demeçler verir. İngiltere çok yani Amerika'nın bile akıl hocasıdır diyebiliriz İngiltere'ye. Yani size bir kazık atsın 50 yıl sonra onun nerelere kadar uzandığını hissedersiniz. Yani İngilizlerin o resmi söylemlerine çok aldanmamak lazım. Evet. Ancak Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldıktan sonra yeni bir dünya inşa etmeye çalışıyor. Bu kurmaya çalıştığı yeni dünya düzeni içerisinde de işte Amerika Birleşik Devletleri Batı'da onun has müttefikidir. Orta Doğu coğrafyasında da Türkiye'yi yanına almak istiyor. Bu da gayet makul, anlaşılabilir bir politikadır. Yani çünkü Orta Doğu'da güvenilir, güçlü ve iş yapılabilir partnerler bulmanız lazım. İngiltere'de Avrupa Birliği'nden ayrılınca Türkiye ile eskiye oranla daha sıcak ilişkiler.
Serbest ticaret anlaşması falan imzalanacak.
Bunlar beklenen şeyler. Evet. Yani İngilizlere biz dost gözüyle bakacağız, ilişkilerimiz iyileşecek, sorunlar sıfıra inecek değil. İngiltere yine o bildiğiniz gibi o perde gerisinden sinsi politikalarını ondan geri kalmaz ama eskiye göre biraz daha tribünlere söylenen sözlerin daha sıcak mesajlar içermesi beklenebilir.
Evet. Peki hocam, şimdi Almanya'nın FETÖ'cülere yönelik bu sıcak tavrına bir değinelim ki bu konuda önemli gelişmeler yaşanıyor. Mesela Malezya 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye teslim etti geçen hafta. Bu önemli bir gelişmeydi ve herhalde nadir ülkelerden diyebiliriz FETÖ'yle mücadelede Türkiye ile birlikte hareket eden önemli bir gelişme. Mesela geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Çipras'la Çin'de bir görüşme gerçekleştirdi ve orada konu iade edilmeyen darbeci askerlerdi ve bu meselenin de Türkiye ile Yunanistan arasında bir sorun teşkil ettiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi. Almanya'da FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıdı. Böylesine bir karar aldı. Türkiye sert tepki gösterdi buna. Bütün bunları bir değerlendirir misiniz? FETÖ ile mücadelede işte Almanya'nın, Malezya'nın, Yunanistan'ın
hatta Amerika'nın,
hatta Amerika'nın ki bu görüşmede de önemli gündem maddesi FETÖ'nün iadesi.
Aslında o PKK-PYD'lere ağır silah verilmesini bile, yani biraz komplo teorisi gibi olacak ama bu FETÖ olayını gölgelemek için bir sebep düşünülebilir. Çünkü Amerika işine gelince bize karşı yıllarca silahlı mücadele etmiş PKK lideri Öcalan'ı Kenya'da bulup paketleyip Türkiye'ye iade etmiş bir devlettir.
Evet.
Yani istediği zaman böyle jestler yapabilen bir ülke. Eğer FETÖ ile işi bitmiş olsaydı 15 Temmuz'un hemen akabinde ertesi hafta yani bizim istememize de gerek kalmadan paketler bize gönderirdi. Demek ki dünya genelindeki kurgulamış oldukları bir takım operasyonlar için bunlara ihtiyaç var.
Evet.
Ve bu Pensilvanya sakinini orada hala bir gözaltına bile almadan tutmaları, ki bizim Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Amerika'ya gidiyor, tutuklanıyor. Sudan bir sebeple.
Yani, evet.
Yani bu FETÖ'nün yaptıklarının yanı sıra, yani diyelim ki varsayalım ki bir suçu olduğunu, ben öyle bir suç olduğuna da inanmıyorum Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı'nın, orada tutuklanabiliyor. Demek ki hakimler, savcılar istediği zaman çalışabiliyor Amerika'da. İşte bu küresel sermaye dediğimiz bu neokon ekiplerin Almanya'da uzantıları vardır. Yani bu onlara kol kanat germeleri o şekildedir. Almanlar hala bağımsız bir devlet sayılmazlar. Hala İsrail'e tazminat öderler. Hı hı. Kendilerinin başına bir kakıç konusudur o Nazilerin Yahudilere yaptığı vesaire. Yunanistan derseniz 100 lira geliri var. Mesela bir ayda 130 lira ödemesi gereken borcu olan bir ülke. Yani gelirinin üzerinde borca batmış. Yani hiçbir şey yemese, hiçbir kuruş harcamasa, ödese bile borcun içinden çıkamayacak derecedir. Gırtlağına kadar borç batağında bir ülke. Borç alanda emir alır ve nitekim Çipras da emir alıyor.
Evet.
Onu da bu yönüyle düşünmemiz gerekiyor ama Malezya'nın 3 tane de olsa, sembolik de olsa bu teslimatı yapması FETÖ'cülere, onlara da dünya genelinde bir korku salmıştır. Çünkü Afrika ülkelerinde biliyorsunuz ekonomik olarak çok daha güçsüz ülkeler. Türkiye'nin bu ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel imkanlarından faydalanmak için onlarla aralarına bir mesafe koymak, ya onları ya Türkiye'yi tercih etmek zorunda kalacaklar ve nitekim Türkiye'yi tercih edecektir ve Afrika ülkelerinden de bu şekilde FETÖ'cülerin iadesi beklenebilir bundan sonraki süreç içerisinde. Ama işte Almanya'nın, Yunanistan'ın, Avrupa'daki işte Belçika belediye başkanının densiz açıklamaları vesaire, bunların hepsi tuzu kuru insanlar ve bir kısmında dünyanın o küresel baronlarının elinde yuları olan ve şeyini, yularını kaptırmış olan bir takım lider de olsanız, dünya bir ülkeyi yönetseniz de bu değişmiyor maalesef. Evet.
Venezuela'da hocam protestolar yaşanıyor ki Venezuela böyle 5-10 yılda bir bu tür karışıklıklarla uğraşır. Mesela Chavez döneminde de önemli bir darbe girişimi başarılı geçmişti ve sonrasında Chavez bir şekilde geri dönmüştü. Ondan sonra gene zaman zaman orada bu tür protestolar hükümete yönelik, Maduro'ya yönelik devam ediyor şimdi yeni başkana karşı. Venezuela'da neler olup bitiyor? Bunu biraz konuşalım istiyoruz.
Evet, şimdi aslında Türkiye'nin Gezi Parkı olayları Venezuela'da yaşanıyor. Peki Venezuela özelinde ama genel bir perspektif olarak Orta ve Güney Amerika ülkelerinde durum nedir? Onu ben birkaç cümleyle, kendi ihtisas alanım olduğu için, buyurun, sevgili dinleyicilerimize bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi Orta ve Güney Amerika'da İnka, Maya, Aztek uygarlıkları olmuş. Yüzlerce, binlerce yıl orada bir kadim bir medeniyet var. Ama işte Kristof Kolomb'un 1492'de Amerika'ya ayak basması ve 1500'lü yıllarda İspanyollar, Portekizler gidiyorlar orada mıntıka temizliği yapıyorlar. Yani üç teklifte bulunuyorlar. Ya Katolik Hristiyan olur, bizim dilimizi İspanyolcayı konuşursunuz. Ya buradan göçersiniz ya da sizi keseriz diyor. Milyonlarca, evet, insanı kesmişlerdir Batılılar o bölgede. Sonra Batı'dan, İspanya'dan, Portekiz'den giden, o çiftlikleri yönetmek üzere giden insanlar oradaki yerel kızlarla evlilikleri veya işte onlardan doğma çocuklar var. Mestizo diyoruz onlara, melezler. Böyle bir nüfus oluşmuş. Yerliler çok az kalmış. İşte bu Venezuela'da, Kolombiya'da, Peru'da, Bolivya'da hep benzer şeyleri, evet, görüyoruz. Ülkeye bakıyorsunuz, devasa zenginlik var. Mesela Venezuela petrol, OPEC üyesi. Evet. Dünyanın en zengin petrol kaynaklarına sahip ülkelerden birisi. Fakat Chavez darbeyle iktidara gelen bir liderdi. Hı-hı. Fakat Chavez bakıyor ki ülkenin petrol gelirlerini bir zamanlar işte siyasi bir lidere bir takım rüşvetlerle işte 50 yıllık, 100 yıllık, 20 yıllık her neyse imtiyazlar elde etmişler. Ülkenin petrolünü yok pahasına alıp götürüyorlar. Bunların hepsini devletleştirdi. Hı. Dedi ki ben Venezuela'nın petrolünü, Venezuela'nın yeraltı kaynaklarını Venezuela halkı için harcayacağım. Yani gayet mantıklı bir şey. Böyle yapınca da halk tarafından büyük bir teveccühle karşılandı bu. Ve bir sonraki seçimde açık ara farkla Chavez seçimleri kazandı ve halk kahramanı oldu. Ve Chavez biraz daha askeriyeden gelen dirayetli bir yapısı olduğu için işi götürdü. Chavez'in ölümünden sonra yerine gelen Maduro ustası kadar bu işi idare edemedi, hı hı, ve diğerler de biraz daha fazla bastırdı. Çünkü işte Türkiye'de istediklerini ele alamayan bu küreselciler Brezilya'da kısmen başarılı oldular ama, evet, sıra şimdi Venezuela'ya geldi. Sokakları nasıl karıştırıyorlar? Yani diyelim ki hükümet bir şeye zam yaptı. Ya bunu protesto ediyorlar. İşte Taksim'de 3 tane ağacın yerini değişmesini protesto. Hı hı. Yani sudan bahanelerle gençleri daha, evet, iyi bir hayat, vaadiyle, daha özgür bir, evet, ülke vaadiyle sokağa döküyorlar. Bunu kim döküyor? Kadrolu provokatörler döküyor. Hı hı. Yani adam geliyor elinde çantayla 3-5 milyon dolarla, işte diyor ki sen Türkiye parasıyla sana ayda 3 bin lira 5 bin lira para vereceğim. Her gün gidip işte Kadıköy Meydanı'nda, Bakırköy Meydanı'nda, evet, işte yönetim hakkında slogan atacaksın, milleti toplayacaksın başına. Yapılan iş bu ve şu anda Venezuela'da Chavez döneminde yapılan kazanımların tamamına yakını yerle bir ediliyor. Ülke adeta bir savaş alanına döndürülüyor. Bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra Maduro'yu yiyecekler. Derdest edecekler. Arkasından kendilerinin sözünü geçirecek birini, Venezuelalı birini doğal olarak devlet başkanı yapacaklar. Evet. Ondan bunun karşılığında imtiyazlar elde edecekler. Petrolünü, gazını, yeraltı kaynaklarını vesaire. Bütün Orta ve Güney Amerika'nın özelliği şudur. Nüfusun %3'ü, 5'i, 10'u her neyse beyazdır. Avrupa kökenlidir ama yeraltı kaynaklarını işleten, madenleri işleten şirketlerin sahibi onlardır. Büyük dev, devasa çiftlikler ve plantasyonlardaki muz, kahve, kakao bahçelerinin sahibi onlardır. Yerli halk ise oralarda işçidir. İşte evet. Bir akıllı lider gelip ülkenin kaynaklarını ülke halkının menfaatine kullanmaya kalktığı zaman da ortak
diktatör
olarak
oluyor diktatör mesela. Oluyor. Evet.
Evet, ben söyleyecektim, ağzını aldın, çok yaşayın. Yani demek ki Tayyip Erdoğan da 2002'den 2008'e kadar dünya Orta Doğu'nun böyle çok sempatik lider olarak gösteriliyordu. One Minute'den sonra diktatör oldu.
Evet.
Yani şey budur, yani siz onlara istediğini verirseniz şeysiniz.
En özgür,
özgürlükçüsünüz. Böyle, evet. Mesela sevgili dinleyicilerimize başka bir örnek vereyim. Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir.
Evet.
Diktatördü. Eli kanlı diktatördü. Ama en sonunda ne istiyorsunuz siz? Güney Sudan'ım. Hatta daha da ileri gitti. Ben de tanıyorum bağımsızlığını. Ülkenin üçte birini
verdi.
Verince diktatörlüğü falan da bitti adamın.
Ses soluk kesildi. Hiç gündeme
yani
gelmiyor.
Demek ki evet. Bir şey istiyorlar sizden ve kanırtıyorlar. Türkiye'de ben şunu söyleyeyim sevgili dinleyicilerimize ölçü olarak. Eğer sizi o çok uluslu baronlar övüyorsa bir estağfurullah çekin ve kendinize gelin. Ben ne yapıyorum ki ülkenin hangi kaynaklarını bunlara veriyorum, beni övüyorlar. Ama sizin aleyhinizde konuşmaya başlamışlarsa da demek ki onların ayaklarına basmışsınız demektir. Yani evet. Ben bu şekilde düşünüyorum. Yani New York Times'ta, Washington Post'ta, BBC'de, Associated Press Ajansı'nda bir İslam ülkesindeki liderin aleyhinde bir takım şeyler yazılmışsa, bu Türkiye'de buna dahil. Ya bu adam demek ki bu batılı çok uluslu şirketlerin kuyruğuna basan bir şeyler yapmış ki onun için, yoksa övüyorlarsa da yandı gülüm keten helva, demek ki bu ümmeti Muhammed'in kaynakları bir yerlerde bunlara peşkeş çekiliyor demektir. Evet, yani kolay kolay övmezler sizi. Eğer siz onların dümen suyuna gitmezseniz.
Evet.
Onların çıkarlarına uygun davranmazsanız.
Evet. Yaşananları çok güzel özetlemiş oldunuz hocam. Yani Venezuela'da olup bitenler aslında Türkiye'de de dünyanın birçok ülkesinde olup biten de bundan ibaret.
Aslında bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında başaramadıkları çok enteresan yerlerden biri Türkiye'dir. Onun için de ben diyorum ki Türkiye'de hala Gezi Parkı süreci bitmedi. Yani evet. Gezi Parkı'ndan başlayıp 17-25 Aralık kalkışması, yargı darbesi arkasından bu darbe bitmedi.
Evet. Evet, bir başka konuyla devam edelim hocam. Türkiye önemli bir fuara ev sahipliği yapıyor. Çok önemli bir fuar hakikaten, savunma sanayi fuarı İDEF. Çok İlklere de imza atıyor Türkiye açısından, yerli ve milli savunma sanayimizin gelişmesi açısından ve geldiği nokta açısından önemli ipuçları veriyor. Mesela geçen hafta Türkiye ilk kez uzun menzilli bir füze denemesi gerçekleştirdi. Başarıyla gerçekleştirdi Sinop'ta hem de 280 kilometrelik bir menzile sahip bir füzeyi fırlattık ve başarıyla sonucunu aldık. Mesela bu bir örnekti. Bunun dışında işte yerli tanklarımız, helikopterlerimiz, silahlarımız, bunlar sergileniyor. Bu konuda Türkiye'nin milli ve yerli savunma sanayisi konusunda neler söylersiniz hocam? Buradan devam edelim.
Şimdi benim lise öğrenciliğimden bugüne kadar, yani son 30-40 yılın hikayesi şöyleydi. Daha birkaç yıl öncesine kadar Türkiye bütçesinden en büyük pay savunma sanayi bütçesine ayrılırdı. Yani milli eğitim daha son 5-10 yılda savunma bütçesinin önüne geçti. Yani bunda da siz uçak alıyorsunuz, tank alıyorsunuz ve
modernizasyon gerçekleştiriyorsunuz.
Askeriyenizin ihtiyaç duyduğu doğal olarak malzemeleri ne yapıyorsunuz? Kendiniz üretmiyorsunuz, dışarıdan satın alıyor. Yani bütçenizin aslan payını hep yurt dışına para olarak ödüyorsunuz. Şimdi birileri çıkıyor, kafası çalışan birkaç siyasetçi ve bilim insanı tutuyor böyle kapalı kapılar arkasında. Çünkü bunu açıkça yaptığınız zaman o adamı öldürüyorlar yani. Yani öldürüyorlar resmen. Gördük, Aselsan'da falan gördük. Yani biz bunları gözden ırak yapmak durumunda kalıyoruz. Ve Allah razı olsun emeği geçenlerden her kimse. Geçen haberi aynen size hatırımda kaldığı kadarıyla tekrar edeyim şimdi. Bu Milgem'in ürettiği denizaltılardan iki tanesini Endonezya'ya satıyormuşuz. Evet. Pakistan bizden bunları satın alıyor. Hı-hı. Düşünebiliyor musunuz? Bir zamanlar siz bunlara para verip milyarlarca dolar verip alıyorsunuz. Şimdi siz bunu üretiyorsunuz. Bir de Pakistan'a, Endonezya'ya, yakında bu Körfez'deki Arap ülkelerine satacaksınız. Şimdi normal şartlarda bunu bir üreten Batı'da bir firma vardır. Bu Almanya'dadır, İngiltere'dedir, Amerika'dadır. Şimdi siz o ülkenin siyasetçisi olarak, askeri bürokratı olarak böyle bir şeyin olmasına izin verir misiniz? Yani ekmeğinize kan doğranıyor.
Evet.
Yani bir pazar, Türkiye gibi bir pazarınızı kaybediyorsunuz. İki, bu ülke rahat durmuyor. Bir de sizin diğer silah sattığınız ülkelere denizaltı satıyor. Evet. Uçak satacak, helikopter satacak.
Bir de size artık silah noktasında bağımlı kalmayacak. Bir de
ve
önemli.
Evet. Sözünüz de dinlemeyecek. Evet. Ne yapmaları gerekir? Buna akamete uğratacaklardır. Uğratmak için çalışacaklardır. İşte dolayısıyla da önce alay ederler. İşte bu çok etki değildir bu silah derler. Hı-hı. Veya bu işte o gemiyle denizaltı ile ilgili arkasından onun olmaması için her türlü mücadele yaparlar ama biz de bu milli silah sanayinin arkasında sonuna kadar durmamız gerekiyor çünkü artık dünya üzerinde var olabilmeniz ve sözünüzün geçmesi için haklı olmanız yetmiyor. Biraz da güçlü olmanız gerekiyor. İşte Avrupa Birliği bakın her şeye konuşuyor. Yani her salataya maydanoz konuşur. Kimse Avrupa Birliği ülkelerini çok da fazla dikkate almıyor. Ama Amerika bir şey söylediği zaman gidiyor yumruğu vuruyor. Kesiyor, biçiyor. Herkes Amerika'ya kızıyor, sövüyor vesaire ama sonuçta Amerika istediğini yapıyor.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'de, Suriye'de bakın Fırat Kalkanı Harekatı'na gittik. İstediğimizi yaptık. Neyle? Silahınızla.
Hı hı.
PKK ile şu anda insansız hava araçlarınızla
Atak helikopteriyle.
Evet. Bunlar olmasa yapamazsınız. Bu kadar basit.
Evet. Hocam Ukrayna ve Gürcistan Avrupa Birliği ilişkilerinde önemli bir gelişme yaşanmış. Avrupa Birliği vize kolaylığı sağlamış. Hı. Ukrayna ve Gürcistan'a Schengen dolaşım hakkını vermiş. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ukrayna ve Gürcistan şimdi, neden önemli Avrupa Birliği
2004 için? 2004 yılında Avrupa Birliği 10 tane yeni ülke aldı. Doğu Avrupa'ya doğru genişledi. İşte Polonya başta olmak üzere Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta, Güney Kıbrıs gibi ülkeleri aldı. Buralardaki çalışabilir yaştaki nüfusu absorbe etti. Hatta Bulgaristan, Romanya'da şu anda ülkede çalışacak adam kalmamış. Hepsi Batı Avrupa'ya gitmiş. Fakat Avrupa nüfus o kadar hızlı yaşlanıyor ki bu yaşlanan nüfusun yerini dolduracak genç bir nüfus olmayınca işte buralar Suriyelilerle, Afrikalılarla hiç haz etmedikleri Müslüman göçmenlerle dolmaması için alternatif olarak Doğu Avrupa'nın daha fakir olan en azından dindaşları olan işte Ortodoks Hristiyandır Ukrayna ve Gürcistan. Bu insanlara vize kolaylığı sağlayarak madem bizim ülkemizde birileri çöpleri toplayacaksa, birileri temizlik işlerini yapacaksa, birileri madende çalışacaksa bu Suriyeli, Somalili, Afganistanlı, Bangladeşli bir Müslüman olmaktansa
bizden
Ukraynalı
biri olsun.
Bizden biri olsun mantığıyla bakın Türkiye bu kadar müzakere sürecinde hatta mültecilerin gitmemesi konusunda ikili anlaşmalar yaptığımız halde bize vize kolaylığı sağlamayan Avrupa Birliği'nin Ukrayna ve Gürcistan'a aynı şeyi sağlamasının başka türlü bir izahı olamaz diye düşünüyorum.
Evet. Peki hocam konu başlığıyla noktalayalım programımızı. Önemli gündem başlıkları vardı hakikaten de. Ve gelecek hafta da yine konuşacak çok şeyimiz olacak eminim.
Konuşamadığımız başlık vardı ama vaktimiz kalmadı. Evet. Kosova'da hükümet düştü. Yine İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili gelişmeler vardı. Orta Asya'dan, Kuzey Afrika'dan bir takım haberler vermeyi arzu ediyorduk ama artık bizim de sınırlı bir süremiz var. haftada bir elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Ben şunu son söz olarak ifade etmek istiyorum. Olaylara sıhhatli ve doğru bakmak gerekiyor. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmayacağı ilkesinden hareketle, yanı başımızda cereyan eden ve dünyanın yeniden şekillendiği bugünlerde bu tür kültür coğrafyamızı ilgilendiren konulara biraz daha fazla kulak verip, yani artık bir gündemimizde Kudüs'ün olmasını, Bosna'nın olmasını, Makedonya'nın olmasını, yani gönül coğrafyamızla ilgili birazcık bilgi sahibi olmamız gerektiğini düşünüyorum ve bu konuya dikkat çekmek istiyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Değerli dinleyenler, haftaya medeniyet coğrafyamızda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.